Ayrım 19.
Sayfa 193. Ahlaksız Çocuklar Kurumu fikri bizi öylesine ürküttü ki, kuryaj düşüncesi oluşmasıyla patlaması bir olan birkaç küçük hava kabarcığından başka hiçbir kıpırtı yaratmadı aramızda. Bir keresinde Harkov'a yaptığım olağan gezilerden birinde çocuklara yardım komitesi toplantısına rastladım. Dinleyici olarak katılmak durumunda kaldım. Bu komitenin denetimi altında bulunan kuryaj topluluğunun durumu tartışılmaktaydı. Halk Eğitim Bakanlığı'ndan bir denetimci olan Yuryev, topluluğun durumu konusunda bilgi vermekteydi. Ancak sesinden ve tavrından son derece iğrenç bir şeyden söz ettiği sanılırdı. Çok kesin konuşuyor, daha ağır sözcükler kullanmamak için kendini güç tutuyordu. Buysa kuryajda işlerin çığırından çıktığını, durumun korkunç olduğunu ele vermekteydi. Kuryaj topluluğundaki 40 öğretmenle 400 öğrenci atıp tutmaktan, insanlara leke sürmekten hoşlanan, güzel düşlerden yoksun bir imgelemin yarattığı kişiler olarak gösteriliyordu. Yuryev gördüklerini anlatmıyor, insanlığı aşağılamak için düzülmüş bir yazıtı okuyordu sanki. Yumruğumu masanın üzerine indirip bağırmak istedim. Olamaz, düpedüz dedikodu bunlar. Ancak Yuryev son derece güvenilir bir kişi izlenimi veriyordu ve konuşmacının o ölçülü ciddiliğinin altında bir eğit bilimcinin derin kaygıları okunuyordu. Bunu çok iyi anlayabiliyordum. Varlığım Yuryev'i rahatsız ediyor olmalıydı. Çünkü konuşurken giysilerinde bir terslik olduğunu sanan rahatsız biri gibi arada bir bana bakıp duruyordu. Toplantıdan sonra yanıma geldi. İçtenlikle şunları söyledi. Bütün bu canavarlıkları senin yanında anlatmaya utandım inan olsun. Senin toplulukta çocuklardan biri yemeğe 5 dakika geç kalsa onu tutukluyor, ekmek su perhizine sokuyormuşsun. O da buyruğuna karşılık gülümsüyor, tamam diyormuş, öyle diyorlar. Pek öyle değil dedim ona. Öylesine başarılı bir yöntem uyguluyor olsaydım siz Gorki topluluğundan da aşağı yukarı bugünkü gibi söz ederdiniz. Yuryev'le konuştuk, tartıştık. Beni yemeğe çağırdı. Masada birden şöyle dedi bana. Bak sana ne diyeceğim. Kuryajı sen ele alsan ya. Niye? Hem şu haliyle tıklım tıklım dolu. Dolu olsun. Senin için 120 kişilik yer açarız. Yok, bu fikri beğenmedim. Pis iş. Hem beni rahat bırakmazsınız. İşimi bildiğim gibi yapmak isterim ben. Seni durduran kim? Neden bizden bu kadar korkuyorsun? Sana tam yetki veriyoruz. Dilediğini yap. Kuryaj çok kötü durumda. Başkentin dibinde böyle korkunç bir haydutlar yuvası barındırmak ne korkunç düşünsene. Anlattıklarımı duydun. Ana yolda adam soyuyorlar. 4 ayda topluluğun sınırları içinde tam 18 bin ruble değerinde mal çalındı. Orada çalışanların hepsini de alacaksınız. Yok öyle deme. Çok iyiler de var aralarında. Böyle durumlarda baştan aşağı temizlik öneririm genellikle. Pekala, hepsini çekeceğiz oradan, tamam. Yok yok, kuryaja gidemeyiz. Ama daha görmedim bile değil mi? Hayır görmedim. Bak beni dinle, bu gece burada kal. Yarın Kalabuda'yı alır şöyle bir göz atarız oraya, tamam mı? Tamamdı. Ertesi gün üçümüz kuryaja gittik. Oraya giderken topluluğum için bir mezar seçeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Çocuklara Yardım Komitesi Başkanı olan Karpovic Kalabuda bize katıldı. Bu komite o zamanlar yıkık, sefil çocuk yuvası ve çalışma toplulukları, bakkallar, sinemalar, eskici dükkanları, eğlence merkezleri, lotaryacılar ve muhasebecilerden oluşuyordu. Sidor Karpovic mikroplarla savaşmaktaydı. Tüccarlar, aracılar, kumarcılar, şarlatanlar, serseriler, dolandırıcılar ve zimmete para geçirenler. Artık ister ekonomik, ister eğit bilimsel, ruh bilimsel ya da başka bir bilimsel olsun, her türlü öneri ve akla kulaklarını tıkamış, topluluklarında neden yoksulluk olduğunu, neden çocukların sürüyle kaçtıklarını, neden hırsızlık ve serserilik ettiklerini anlayabilme umudunu tümüyle yitirmişti. Şimdi artık gerçeklik karşısında selam duruyor, evsiz çocuk denen şeyin 7 büyük günahın 7'sini de temsil ettiğine kesinlikle inanıyordu. Eski iyimserliğinden geriye kalan tek şey daha iyi bir geleceğe ve çağların erdemlerine olan inancıydı. Bu sözünü ettiğim son özelliğini daha sonraları ortaya çıkardım. Şimdi ise otomobilin içinde oturmuş, anlattıklarını dinlerken onun çağlara düşkünlüğü konusunda aklımdan küçücük bir kuşku bile geçirmiyordum. İnsanlar çavdarsız olmaz. İnsanın çavdarı oldu mu korkulacak bir şey yok demektir. Ağzına koyacak bir lokma ekmeği olmayan çocuğa gogol okumayı öğretmek neye yarar? Önce ağzına çavdar vereceksin, sonra Ancak ondan sonra eline kitabı verebilirsin. Bu haydutlar çalmayı iyi beceriyorlar ama çavdar ekmeğe gelince hiçbirinde iş yok. Çok kötüler ha? Onlar mı? Ah bir görsen, durmadan bana gelirler. Sidor Karpovic, ne olur bana 5 ruble ver. Bir yudum sigara içmezsem öleceğim. Veriyorum parayı elbet. Bir hafta sonra yine geliyor. Sidor Karpovic, ne olur bana 5 ruble ver. Verdim ya diyorum. O sigara içindi diyor. Şimdi vodka alacağım. Sıkıcı, kumlu bir yolda 6 kilometre kadar uçtuktan sonra alçak bir tepeyi tırmandık. Ve manastırın ufalanı verecekmiş izlenimi veren kapılarından içeri girdik. Yuvarlak avlunun ortasında çok eski ama yine de son derece çirkin bir kilise olduğu anlaşılan biçimsiz bir kütle yükseliyordu. Ardında 3 katlı bir bina ve çevresinde çürük kirişlerin ayakta tuttuğu dar, uzun ve alçak çıkmalar uzanmaktaydı. Dik bir yamacın kıyısında 2 katlı tahtadan yapılma bir han vardı. Ancak yapı daha tamamlanmamıştı. Köşe ve bucaklarda küçük evler, kulübeler, mutfaklar ve daha ne olduğu belirsiz çeşit çeşit yapılar, tanımlanması olanaksız şeylerin oluşturduğu görülmedik yığınaklar, 300 yılın kalıntı ve birikintileri görülüyordu. Ancak her şeyden önce dikkatimi çeken şey, topluluğun her yanını saran ağır, kötü koku oldu. Lağım, lahana çorbası, gübre ve evet, günlük kokusundan oluşan bir karışımdı bu. Kiliseden dinsel şarkılar duyuluyor, merdivenlerinde birkaç kılıksız, dünyadan geçmiş ihtiyar kadın oturmuş, kuşkusuz dilenen avuçlara paraların konulduğu günleri düşlemekteydi. Görünürde tek bir topluluk üyesi yoktu. Kirpas içinde üstü başı dökülen müdür bizim Fiat arabaya üzgün üzgün baktı. Çamurluğa eliyle bir iki vurdu ve bize topluluğu gezdirmeye koyuldu. Anlaşılan adam topluluğu övmek için değil daha çok yermek için göstermeye alışıktı. İçinin sıkıntısı yüzünden kolayca okunmaktaydı. Bir zamanlar bir kapının bulunduğu ancak şimdi kapı kasasının bile görülmediği koca bir deliğin önünden geçerken burası birinci topluluğun yatakhanesi dedi. İkinci bir eşikten aynı umursamazlık içinde geçerek sola döndük. Burası boğucu bir yer olmasına karşın dışarısı kadar soğuktu. Duvar diplerinde biriktikten başka toza toprağa bulanacak rahatlığı bulan karlar bu söylediklerimi kanıtlamaktaydı. Burada hiç kapı yok mu diye sordum. Müdür gülümsemeyi tümüyle unutmadığını göstermek için elinden geleni yaptı ve yoluna devam etti. Yuryev herkesin duyacağı bir sesle yanıtladı beni. Kapılar çoktan yakıldı. Bu da bir şey mi? Şimdi döşemeleri söküyor, onları yakıyorlar. Ambar kapılarını, hatta arabalardan birkaçını bile kırıp yaktılar. Odunları yok mu? Tanrı bilir neden odunları yok. Odun parası verilmedi değil. Kalabu da burnunu sildikten sonra belki de odun almışlardır dedi. Ancak kesip biçmeye üşeniyorlar. Bu iş için bir adam tutmaya da paraları yok. Odunları var domuz heriflerin. Yani şu topluluk çocukları var ya. Hepsi de düpedüz birer haydut. Sonunda gerçek bir kapalı kapının önüne vardık. Bu da bir yatakhane kapısıydı. Kalabu da ayağıyla şöyle bir dokundu. Kapı alt menteşesine tutunarak sallanmaya başladı. Az daha kafamıza düşecekti. Kalabu da gülerek kapıyı eliyle tuttu. Başımıza ineceğini sanıyorsan aldanıyorsun dedi kapıya. Senin ne mal olduğunu biliyorum. Yatakhaneye girdik. Kirli, kırık yatakların üzerinde, biçimsiz paçavra yığınlarının ortasında kimsesiz çocuklar, sözcüğün tam anlamıyla kimsesiz çocuklar, tüm görkemleriyle oturmakta, ısınmak için altlarındakine benzer paçavralara yumulmaktaydılar. Bakımsızlıktan neredeyse yıkılacak gibi duran bir sobanın başında iki çocuk, yakınlarda sarıya boyandığı görülen bir tahtayı kırmaktaydılar. Sağ, sol, hatta yatak araları bile kirden görülmüyordu. Burada da bahçede duyduğum korkunun aynı vardı. Yalnız günlük kokusu buradaki karışımın dışında kalıyordu. Gözler bizi izledi ama hiçbir baş dönmüyordu. Buradaki tüm kimsesizlerin 16'yı aşkın olduğu dikkatimi çekti. Bunlar büyükler mi oluyor diye sordum. Müdür hemen atıldı. Evet dedi. Bu bir numaralı topluluktur. Yani büyükler. Köşeden bir yerden boğuk bir ses duyuldu. Onların dediğine inanma sakın. Hepsi de yalancıdır. Bir başka köşeden doğru dürüst konuşmaya çaba harcamayan bir başkası 40 yıllık dostuyla konuşur gibi şöyle seslendi. Size burayı gösteriyorlar öyle mi? Burada gösterilecek bir şey yok ki. Asıl çaldıklarını gösterseler ya. Bu sözleri duymazlıktan geldik. Yuryev'in yüzü kızardı ve utanmalı gözlerle bana baktı. Geçide girdik. Müdür, bu binada 6 yatakhane var dedi. Onları da göstereyim mi? Bana işlikleri gösterin dedim. Kalabuda birden canlandı ve birkaç torna tezgahı alınması konusunda yapılan başarılı çalışmalardan söz etmeye koyuldu. Yine bahçeye çıktık. Ceketinin önlerini sımsıkı göğsüne dolayan küçücük bir çocuk, çıplak kara ayaklarıyla kar kümelerine basmamak için zıplaya zıplaya bize doğru gelmekteydi. Arkada kaldım. Çocuğu durdurdum. Nereden geliyorsun bakalım ahbap? Durdu, başını kaldırdı. Bizi buradan başka bir yere gönderecekler mi diye anlamaya gitmiştim. Nereye? Bir yere gönderilecekmişiz diyorlar. Buradan hoşlanmıyor musunuz? Burada yaşayamayız dedi bu kez ufaklık üzüntülü bir sesle. Ceketinin eteğiyle kulağını kaşıyarak donarak öleceğiz burada dedi. Hem ayrıca bizi dövüyorlar. Kim dövüyor? Herkes. Çok akıllı, cin gibi bir çocuktu. Ancak anlaşılan sokakların insana verdiği türden deneylerden yoksundu. İri mavi gözleri sokaklarda öğrenilen kurnazlıklarla iğrenç bir görünüme bürünmemişti henüz. Yıkanıp paklansa bayağı güzel bir çocuk olurdu. Sizin için dövüyorlar? Her şey için. İstedikleri bir şeyi vermesen dövüyorlar. Yemeklerimizi önümüzden alıyorlar. Bizimkiler hayli zamandır yemeksiz yaşıyor. Bazen ekmeğimizi bile alıyorlar. Şunu çal dediklerinde çalmazsan dövüyorlar. Ne zaman bizi gönderecekler biliyor musunuz? Bilmiyorum evlat. Yaza az kaldı diyorlar. Yazın gelmesini neden istiyorsun? O vakit kaçacağım. Beni işliklere çağırıyorlardı. Bu küçük çocuğa yardım etmeden oradan ayrılmayacakmışım gibi geldi bana. Ama çocuk yine zıplamaya, yatakhanelere doğru koşmaya başlamıştı. Anlaşılan orası dışarıya göre biraz daha ılıkçaydı. Sonuç olarak işliklere bakamadık. Anahtarlar kim olduğunu anlayamadığımız gizemli bir yaratıktaydı ve müdür aradı bu gizemli kişiyi bulamadı. Pencerelerden bakmakla yetindik. Delme makinaları, marangoz tezgahları ve iki döner torna tezgahı seçiliyordu. Yani toplam 12 gereç. Eğit bilimin geleneksel temel taşları olan ayakkabıcı ve terzi işlikleri bir başka binadaydı. Bugün burada tatil mi var diye sordum. Müdür beni yanıtlamadı. Yuryev bu güç görevi bir kez daha üstlendi. Beni şaşırtıyorsun Anton Semyonovich. Bu ana dek her şeyi anlamış olman gerekirdi. Burada hiç kimse hiçbir iş yapmıyor. Bitti. Durum bu. Ayrıca araç gereç çalınmış. Malzeme yok. Enerji yok. Buyruk yok. Hiçbir şey yok. Olsa da hiçbiri nasıl çalışacağını bilmiyor. Kalabuda'nın böbürlenerek anlattığı elektrik santrali de çalışmıyordu. Bir yerinde bir bozukluk vardı. Peki ya okul? Bu soruyu müdür yanıtladı. Okulumuz var dedi ama ondan daha önemli tasarılarımız var. Kalabuda bizi durmadan tarlalara götürmeye çabalıyordu. Bir metre kadar kalın duvarlarla çevrili alandan dışarı adımımızı atınca gözlerimizi bir zamanlar küçücük bir göl olduğu anlaşılan koca bir oyuk selamladı. Öte yanda tarlalar görülüyor, ince bir kar tabakasıyla kaplı olan ekili topraklar ormana doğru uzanıyordu. Kalabuda elini Napolyonvari bir hareketle uzattı, büyük bir gururla haykırdı. 120 desyatin, bir servet. Adamı sorguya çeker gibi, kış ürünü ekildi mi diye sordum. Kış ürünü mü diye haykırdı. Kalabuda neşeyle. Ne diyorsunuz? 30 desyatin çavdar ektik. Bir desyatinden 1600 kilo çıkarsak tam 44,5 ton çavdar eder. Hem de ne çavdar. Ekmeksiz kalmayacaklar. Çavdar ektin mi başın rahat demektir. Herkes çavdar ekse ortalıkta dert kalmazdı, dert. Buğday da neymiş? Çavdar ekmeği yiyeceksin. Almanlar çavdar yiyemez biliyor musun? Fransızlar bile pek sevmez çavdar ekmeğini. Ama bizimkiler çavdar ekmeğini önlerine koy tamam. Kalabuda çavdar konusundaki söylevini otomobile gelinceye dek sürdürdü. Başlangıçta canımızı sıktı bu durum ancak konuşması ilerledikçe ilginçlik kazandı. Çavdar üzerine daha ne söyleyebilir diye merak etmeye başladık. Otomobile bindik, gaza bastık. Dalgın, düşünceli ve yapayalnız yönetici bizi uğurladı. Kolodnaya tepesine gelinceye dek kimseden çıt çıkmadı. Pazar alanından geçerken Yuryev sokakta başıboş dolaşan birkaç çocuğu göstererek ''Bu çocuklar da kuryajdan işte'' dedi. ''Ne diyorsun, işi üstlenecek misin?'' ''Hayır.'' ''Neden korkuyorsun peki?'' Gorki topluluğu da bir kimsesiz çocuk yuvası değil mi? Ukrayna komisyonu sana çeşit çeşit sokak serserisi gönderiyor nasılsa. Biz de burada sana normal çocuklar veriyoruz. Otomobilde bulunan Kalabuda bile güldü bu söze. Normal ha, amma da normal. Yuriye bu işi kafasına koymuştu. konuşmasını sürdürdü. Şimdi Juriskaya'ya gidip bir güzel konuşalım. Çocuklara yardım komitesi, topluluğu, halk eğitim komiserliğinin denetimine verir. Harkov başıboş çocukları sana göndermek istiyor değil. Ama kendi toplulukları yok. Ne yapsınlar? Bu bizim kendi topluluğumuz olacak. Hem de ne topluluk? 400 çocuk. Az değil ha. İşlikler de fena değil. Sidor Karpovich topluluğu vermek ister misin? Kalabuda bir an için düşündü. 30 desyatin çavdar dedi. Tam 44,5 ton eder. Ya anlamızın teri ne olacak? Bunun parasını verir misiniz? Böyle olursa topluluğu veririz elbet. Neden vermeyelim? Haydi Jurinskaya'ya gidelim diye üsteledi Yuriyev. Küçüklerden 120 çocuğu başka bir yere alırız. Size 280 çocuk bırakırız. Bunlar aslında serseri değildiler belki ama kuryajda gördükleri eğitimden sonra serseriden beter oldular. Neden kendimi bu deliğe tıkacakmışım diye sordum Yuriyev'e. Üstelik orayı temizleyip paklamak gerek. En azından 20 bin rubleye patlar bu iş. Sidor Karpovich verir sana bu parayı. Kalabuda uyukluyormuşçasına silkindi. 20 bin ruble mi? Ne içinmiş o? Onarım, kapılar, araç gereç, yatak, yorgan, giysi, her şey. Kalabuda artık patladı. 20 bin diye bağırdı. 20 bine tüm işleri kendimiz yaparız be. Jurinskaya'nın yanına vardığımızda da propagandasını sürdürdü Yuriyev. Lyubov Savelyevna yüzüne taktığı bir gülümsemeyle dinledi onu. Arada bir de merakla yüzüme bakıyordu. Çok masraflı bir deney olur bu dedi. Ayrıca Gorki topluluğunu böyle bir tehlikeyle karşı karşıya bırakamayız. Kuryajı kapatırız, çocukları da başka topluluklara dağıtırız olur biter. Hem yoldaş Makarenko kuryaja gitmez gibi geliyor bana. Hayır gitmem dedim. Bu kesin mi diye sordu Yuriyev. Topluluktakilerle konuşmam gerek ama sanırım kabul etmeyeceklerdir. Kalabuda gözlerini kırpıştırdı. Kim kabul etmeyecek? Çocuklar. Yani öğrencilerin mi demek istiyorsun? Evet, ne var bunda? Onlar bu işten ne anlarmış? Jurinskaya elini Kalabuda'nın koluna yaydı. Sidorcuğum dedi. Senden benden iyi anlar onlar. Sen kafanı yorma. Senin o kuryajı görünce yüzlerinin neye döneceğini görmek isterim doğrusu. Kalabuda'nın tepesi iyice attı. Ne diye böyle durmadan üstüme çullanıyorsunuz yani? Kuryaj nereden benim oluyormuş? Size 50 bin ruble verdim. Bir motor, 12 torna tezgahı verdim. Öğretmenler sizden gitme. İşlerini bilmiyorlarsa ben ne yapayım yani? Bu toplumsal eğitim işçilerini kendi sorunlarıyla baş başa bırakarak istasyona koştum. Karabanov'la Zadarov beni geçirmeye gelmişlerdi. Kuryajda gördüklerimi dinledikten sonra gözlerini vagonun tekerlerine daldırdılar ve bir süre düşündüler. Sonunda Karabanov, Gorkillere hela temizletmek yakışmaz. Ama kim bilir, gene de üzerinde düşünmek gerek. Zadarov dişlerini göstererek, size yakın olacağız dedi. Yardım ederiz. Bak sana bir şey diyeyim mi Semyon? Gidip yarın bir bakalım şuraya. Çocuklar genel kurulda son zamanlarda yaptığımız tüm toplantılarda olduğu gibi önemli ve düşünceli bir hava içinde dinlediler beni. Görüş ve düşüncelerimi anlatırken yalnızca havada sese dönüşen sözlerimi değil, yüreğimin sesini de duymaktaydım. Ansızın acı acı gülümsemek geldi içimden. Ne olmuştu? Daha 4 ay önce çocuklarla birlikte ortalığı birbirine katar, Zaporok saraylarını kuşatırken çocuk muydum? O 4 ay içinde birden büyümüş, birkaç yaş birden mi almıştım? Yoksa içimdeki yaşama kıvılcımları tümden sönmüş müydü? Sözlerimde rahatsız edici bir güvensizlik olduğunu seziyordum. Sesimin tonunda, yüzümdeki anlatımda karşımdakileri bana inanmamaya iten bir şey vardı. Biliyordum. Koca bir yıl gepgeniş ışıklı alanlara kavuşmak için ağızlarımızı sulandırıp durmuştuk. Doğru. Ama büyük emellerimiz kuryaj gibi ne olduğu belirsiz pis bir yerle mi doyurulacaktı? Bizi kuryaja çekecek ne vardı ki? Çiçek yataklarımızı, kolomoğumuzu, parke döşeli odalarımızı ellerimizle yaşama kavuşturduğumuz topraklarımızı, yapılarımızı ne uğruna bırakıp gidecektik? Ama yine de bir şiir vardı ortada. Yeterince sözcükten oluşmuş, aklın yolundan geçmiş bir şiir. Gariptir, tek bir sevinç sözcüğü yoktu dizelerde. Ama ağırbaşlı, sade, sade olduğunca da görkemli bir çağrı, coşkulu bir heves kaynağı, istek kaynağı taşırıyorlardı yüreklere. Ve uzaklarda bir yerde sakıngan bir sevinç kıvılcımı yanıp sönüyormuş gibi geliyordu. Çocuklar kendilerini en çok üzeceğini, umutsuzluklara düşüreceğini sandığım noktalarda kahkahalar koparıyor, sözlerimi böylece kesiyorlardı. Gülmelerini zar zor tutarak beni soru yağmuruna tutuyor, yanıtlarımı duyunca büsbütün katılasıya gülüyorlardı. Umut ya da sevinç dolu kahkahalar değildi duyulan, alaylı alaylı gülüyordu çocuklar. Peki o 40 öğretmen ne iş yapıyor? Pek belli değil, gülüşmeler. Anton Semyonovic, orada kimsenin çenesini dağıttınız mı? Ben olsam dayanamazdım kuşkusuz. Gülüşmeler. Orada yemek salonu var mı? Var ama çocukların hepsi yalın ayak. Bu yüzden çorba kazanlarını yatakhanelere taşıyorlar. Herkes orada yiyor. Gülüşmeler. Kim taşıyor kazanları? Ben taşınırken görmedim. Herhalde çocuklar getiriyordur. Sırayla mı yani? Herhalde sıraylıdır, ne bileyim. Vay vay vay, demek örgütlenmesini biliyorlarmış. Gülüşmeler. Gençlik kolu var mı? Komsomol yani. Burada benim yanıtımı beklemeden kahkahayı koyuverdi herkes. Bununla birlikte anlatacaklarımı tamamladığımda hepsi de ciddi ve kaygılı bir merakla yüzüme baktılar. Peki siz ne düşünüyorsunuz diye seslendi biri. Ben sizin kararınıza uyacağım. Lapot dikkatle yüzüme baktı ve anlaşılan orada hiçbir şey okuyamadı. Hadi bakalım, çeneleri çözün. Evet, neden konuşmuyorsunuz? Susmakla bir yere varılmayacağını biliyorsunuz değil mi? Deniz Kudlat elini kaldırdı. Hah Deniz, söyle bakalım. Deniz elini ensesine götürerek kafasının arkasını kaşımaya başladı. Ancak çocukların onun bu zayıflığıyla alay ettiğini anımsayınca birden toparlandı, elini aşağı sallandırdı. Ancak çocuklar bu numarayı yutmamışlardı, yine de güldüler. Şey, aslına bakarsanız söyleyecek pek bir şeyim yok. Harkov'a yakın bir yer olması iyi elbet. Ama böyle bir sorumluluğu omuzlamak için yeterli adam kalmadı ki. Kimimiz var? Herkes işçi üniversitesine gitti. Birden sinek yutmuş gibi başını salladı. Aslına bakarsanız şu kur yaş konusunda konuşmaya bile değmez. Orada bizim ne işimiz var? Hem unutmayın ki onlar 280 kişi, 220 de biz. Hem bizimkilerin çoğu yeni sayılır. Büyükler parmakla sayılacak kadar az. Toska komutan oldu. Natasha, Perepelyatchenko, Sukovyan da komutan. Galatenko ise... Galatenko'nun nesi varmış diye atıldı oradan uykulu bir ses. Nerede bir terslik olsa Galatenko'ya yüklenmeye hazır herkes. Kapa çeneni diye bağırdı Lapot. Neden susacakmışım? Anton Semyonovic oradakilerin neyin nesi olduğunu anlatıyor burada. Benim neyim var, çalışmıyor muyum? Pekala öyleyse dedi Deniz. Özür dilerim ama oraya gidersek canımızı okuyacaklar, görürsünüz. Mitka Jeveli başını kaldırdı. Terbiyeni takın. Ne yaparsın yani? Yapınca görürsün. Kudlat'ı yerine oturdu.